Ayrım 7.
Sait Bey yaklaşmasını işaret etti. Benimle gelen bu saygıdeğer kişi bir İngiliz papazıdır. Bu acı günde üstüne düşeni yapmak istedi. Evimize hoş geldi. Sahleyin de eşiyle oturuyor. Dürüst bir kadın. Onların varlığından memnunuz. Papaz doğu bilimcilere özgü bir şive ile Arapça, ruhundaki asalet sözlerine yansıyor Sait Bey dedi. Şeyhin hayran bakışlarını görünce Sait Bey açıkladı. Hazret 7 yıl Halep'te yaşadı. Bu güzel kentte oturduktan sonra İstanbul'a ya da Londra'ya gideceği yerde bizim mütevazi köyümüze gelmeyi yeğledi. Tanrı bu özverisinden dolayı onu ödüllendirecektir. Papaz cevap vereceği sırada şeyh oturması için yer gösterdi. Tam yanı başına değil ki bu ziyaretçinin niteliği yüzünden kimseyi şaşırtmayacaktı ama az öteye yana oturttu. Çünkü aslında şeyh anlatılanları zaten biliyordu. Sahleyinde olup bitenler akşama kalmaz küfer yapta da öğrenilirdi. Ve bir İngiliz'in papaz olsun olmasın gelişi olan bir şey değildi. Şeyhimiz papaz hazretleri duymadan daha fazlasını öğrenmek istiyordu. Sait Bey ile baş başa verdiler. Bir okul açmak istediğini söylediler. Evet, ona bir yer gösterdim. Sahleyinde okul yok ve bir süredir bir okul açılmasını istiyordum. Hatta oğullarım bile gidecek. Onlara İngilizce ve Türkçe öğretmeye söz verdi. Ayrıca Arapça şiirler ve hatta güzel söz söyleme sanatı öğretecek. Onun yerine konuşacak değilim ama sanırım senin oğlunun da okula gitmesini istiyor. Çocuklarımıza mezhep değiştirmeye kalkışmasın sakın. Hayır, bundan konuştuk ve bana söz verdi. Yani ona güveniyorsun. Zekasına güveniyorum. Çocuklarımızı ayartacak olsa o saat köyden kovulacağını bilir. Böyle bir hatayı neden işlesin? Senin ve benim çocuklarımı ayartamaz, bu doğru. Cesaret edemez ama köylülerimizi ayartmak isteyecektir. Hayır, bunun için de söz verdi. Öyleyse kimi ayartacak? Bilmiyorum. Belki birkaç tüccar çocuğunu, birkaç Ortodoksu. Sonra bir de Yahudi Yakup ve ailesi var. Terzimi ayartacak olursa büyük başarı. Ama bu işlerin keşiş putrusun hoşuna gideceğini hiç sanmıyorum. Ona göre Yahudi olmak mezhep sapkını olmaktan iyidir. Keşiş bütün sabahı orada geçirdikten sonra şeyhten ve orada bulunanlardan izin isteyerek ayrılmıştı. Ama işte şimdi de çıka gelmişti. Birileri ona kurdun ağıla girdiğini haber vermiş olmalıydı. Koşup gelmiş, yerine oturmuş, hiç çekinmeden papazı ve acayip şapkasını süzüyordu. Sait Bey devamla, ''Ben Hazret'in kimseyi baştan çıkartacağını sanmıyorum.'' dedi. İlk kez şaşkınlık belirtisi gösteren şey, ''Öyle mi?'' diye sordu. ''Ona karşı ön yargılı olmamamızı istiyor. Bizi rahatsız edebilecek hiçbir şey yapmayacak.'' Şeyh biraz daha eğildi. ''Belki de bir casustur. Bunu ben de düşündüm ama biz sultanın sırlarına sahip değiliz ki. Herhalde kendi konsolosuna Halim'in ineği ikiz doğurdu diye yazmayacak.'' İki dost yaz havasını bozmamak için dudaklarını kısarak içten içe kıkırdadılar. Bakışları papazınkilerle karşılaştı. Adam saygılı bir gülümseyişte bulundu, onlar da hoşnutlukla kafalarını sallayıp yanıt verdiler. Bir saat sonra Sait Bey gitmek üzere kalktığında şeyh, ''Papazın tasarıları hoşuma gitmedi değil ama düşüneceğim. Bugün günlerden salı, cuma sabahı gelecek olursa cevabımı alır. Acele etme şeyh. İstersen çok daha sonra gelmesini söylerim. Gerekmez. Kararımı perşembe akşamı vermiş olurum. Ertesi günü de ona bildiririm. Bu saygın ziyaretçilerini kapıdan geçirdikten sonra yerine dönen şeyh, keşişin sağ yanına oturmuş olduğunu gördü. Köyümüzde bir İngiliz papazı. Atalarımız ne demiş? Çok yaşayan çok görür. Daha başka felakete uğramadan gidip kutsanmış su getireyim de buradaki hava temizlensin. Bekle buğuna suyunu israf etme. Papaz cuma günü gelecek, 2 kere rahatsız olacağına suyunu o zaman getirirsin. Bugün geldi ve 3 gün içinde yine mi gelecek? Evet, köyümüzün havası yaramış olmalı. Keşiş açık açık homurdandı. Havamızda yoksa kükürt mü var? Haksızsın, çok muhterem bir insanmış. Peki bu muhterem insan buralara ne yapmaya gelmiş? Herkes gibi başsağlığı dilemeye. Öyleyse cuma günü ne yapmaya gelecek? Yine mi başsağlığı? Yoksa bir başkasının öleceğini mi öngördü? Belki de benimkine. Tanrı korusun, bu adam sahleyinde bir okul açacak. Biliyorum. Bana da oğlumu göndermemi öneriyor. Bu kadar mı? Peki şeyhimizin cevabı ne oldu? Perşembe akşamına kadar düşüneceğimi söyledim. Cevabımı da cuma günü vereceğimi. Neden perşembe akşamına kadar? Konuşmanın burasına kadar şeyh alaycı bir gülümsemeye sahipti ama bu noktadan sonra ciddileşti. Sana her şeyi anlatacağım buna. Yarın seni dikkate almadığımı söyleyemesin diye. Şayet perşembe güneş batana kadar senin patrik hazretleri taziyede bulunmaya gelmemişse oğlumu papazın okuluna göndereceğim. Patriğin köyümüze gelmeyişinden bu yana 14 yıl geçmişti. Tanyos'un doğumundan bu yana. Bu mutsuz evlilikten kendisini sorumlu tuttukları ve şeyhe kendisini zor durumda bırakmasa kızdığı için sonuna kadar şeyhayı tutmuştu. Bu anlaşmazlıkta öylesine taraf tutmuş, köylülerin büyük jordulardan çektiklerine o kadar kayıtsız kalmıştı ki mevkiine ve beyaz sakalına bakmaksızın onu da tuttuğu kadınla aynı sepete koymuşlardı. O zaman da çekirgelerin patriği bir daha kifer yaptaya ayak basmamaya and içmişti. Yokluğuna alışılmıştı. Hem haç yortusunda hem de şamarı çocukların belleğinde kalıcı bir iz bırakan vaftiz törenlerinde ona ihtiyaç duyulmadığını söylemek adet olmuştu. Bunu Butros pekala yetiyordu. Yine de bu lanetlenme insanların canını sıkıyordu. Bir ölüm, ağır bir hastalık, mahsulün kötü gitmesi gibi. Tanrım ne yaptım ki diye sorulan her olayda Patrick'le dargınlık yaraya basılan tuz gibi hissediliyordu. Artık bu işe son vermenin sırası değil miydi? Bu taziye ziyareti barışmak için bir fırsat değil miydi? Şeyhanın cenazesinde töreni yöneten Patrick tüm aile bireylerine başsağlığı dilemişti. Şeyh dışında. O ise kızgınlığını unutup onlara katılmıştı. Üstelik her şeye rağmen ölenin kocasıydı. Üstelik karısının ailesi ve köyünün ileri gelenleri önünde küçük düşürüldüğü için daha da içerlemiş, bu nedenle patriğin kayyumuna haber göndererek şatoda 3 gün yas ilan ettiğini ve bu süre zarfında patrik hazretlerini görmeyi umduğunu belirtmiş, hemen ardından da aksi halde diye bir tehdit savurmuştu. İlk gün boyunca ziyaretçiler şatoya doluşurken şeyhin aklında tek bir soru vardı. Gelecek mi? Keşişe de aynı tehdidi savurdu. Patriğin gelmeyecek olursa yapacaklarım için beni suçlama. Bruno Butros 2 gün köyde görünmedi. Son fırsatta bir sonuç vermedi. Hazretin büyük jort köylerine gittiğini, onu göremediğini söyledi. Belki de patriği bulmuş ama onu ikna edememişti. Perşembe akşamı şeyh taziye odasından çıktığında ufuklarda hiçbir piskopos külahı görünmüyordu. O gece keşiş pek az uyudu. Katırının üzerine geçirdiği 2 gün ağrılarını attırmış ama endişelerini yok etmemişti. Huriye kadına, üstelik o katır nereye gittiğini biliyor, uçuruma yuvarlanma ihtimali de yok demişti. Şu şeyh ile şu patrik omuzlarında bütün Hristiyanları taşıdıkları halde 2 keçi gibi toslaşıyorlar. Katır kadar akılları yok. Karısı, git kilisede dua et dedi. Şayet Tanrı bizi seviyorsa yarına kalmaz bir katır şatoya, bir katır da patrikliğe yollar. 4. geçiş. İngiliz papazının okulu. Mektubunuza cevaben Sahley'in okulunun ilk öğrencileri arasında Kifer Yapdalı Tanyos Gerios adında bir öğrencinin olduğunu bildiririm. Okulumuzun kurucusu Rahip Jeremy Stolten eşiyle birlikte 1830'ların başlarında dağa gelip yerleşmişti. Kütüphanemizde onun mektuplarının, notlarının saklandığı bir küçük çekmece vardır. Onları incelemek isterseniz gelip görebilirsiniz. Onları dışarı çıkartmamız söz konusu olamayacağını anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Sahleyin İngiliz Okulu'nun bugünkü müdürü Rahip Isaac'ın mektubundan alıntı. 1. Buna Butros yeterince dua etmemiş olacak ki ertesi günü sütunlu salona girdiğinde Şeyh Efendi'nin hala olduğu gibi durduğunu, kisisinin semere dönüşmediğini, kulaklarının uzamadığını, dişleriyle çenesinin öne doğru çıkmadığını, kısacası katırlaşmadığını gördü. Belli ki Şeyh çoktan uyanmıştı ya da hiç uyumamıştı. Gerios ve birkaç kişiyle beraberdi. Keşiş oradakilere baştan sağma bir selam verdi ve kapının dibine oturdu. Şeyh neşeli bir sesle seslendi. Buona Butros, yanıma gel, onu en azından birlikte karşılayalım. Keşiş bir an umutlandı. Belki de dualarından biri ya da ikisi tutmuştu. Yani geliyor mu? Tabii ki geliyor, işte geldi bile. Alttan almak gerekiyordu. Gelen patrik değil, papazdı. Ev sahibini selamladı ve köylüleri hayran bırakan Arapça tumturaklı sözler söyledikten sonra efendinin işareti üzerine oturdu. Tanrı işini biliyor buğuna, papaz efendi tam da senin kalktığın yere oturdu. Keşişin şaka kaldıracak hali yoktu. Şeyh'ten Livan'da özel bir görüşme için izin istedi. Anladığım kadarıyla şeyhimizin kararını vermiş bulunuyor. Benim yerime bu kararı senin patriğin aldı. Elimden geleni yaptım, vicdanım rahat. Bak bana, uyumamış bir adama benziyor muyum? Belki hazret konusunda elinden geleni yaptın ama oğluna karşı görevinin gereğini yapıyor musun? Onu İncil'i yanlış öğreten ne Meryem anaya ne de diğer azizlere saygısı olmayan şu insanlara gönderirken vicdanın rahat mı? Tanrı bu kararı almamı istemeseydi, patriğe gelip sakalını göstermesini emrederdi. Keşiş, şeyh sakallardan, hele de Tanrı'dan söz etmeye başladığında huzursuz olurdu. Çünkü sözlerinde aşırı bir laubalilik görülürdü. Vakur bir biçimde, ''Bazen Tanrı kullarını mahvolacakları yola iter.'' dedi. ''Bir patriği de mi? Bunu söylerken düşündüğüm sadece patrik değildi.'' Baş başa konuşmaları bittikten sonra keşiş ve şeyh sütunlu salona döndüler. Papaz onları endişeyle bekliyordu ama ev sahibi içini rahatlattı. Düşündüm, oğlumu okulunuza göndereceğim. Bu onura layık olmaya çalışacağım. Ona diğer öğrencilerden farklı davranmayın. Hak ediyorsa dayağı da eksik etmeyin. Buna karşılık iki isteğim var. Burada tanıklar önünde söz vermelisiniz. Birincisi, kendisine dinden söz etmemeli, babasının dinini koruyacak ve her pazar buğuna Butros'a gidip din dersi alacak. Söz veriyorum, Said Bey ile de aynı şey oldu. İkincisi, benim adım Şeyh Francis'tir. Şeyh İngiliz değildir. Bu okulda bir de Fransızca öğretmenin bulunmasını şart koşuyorum. Buna da söz veriyorum Şeyh Francis. Güzel söz söyleme sanatı, şiir, güzel yazı yazma sanatı, fen, Türkçe, Fransızca, İngilizce dersleri olacak. Herkes dininde özgür olacak. Bu durumda söyleyecek bir şey kalmadı. Hatta düşünüyorum da belki Buno Butros da oğullarını sizin okulunuza gönderir peder. Keşiş dişlerinin arasından, incirler Ocak ayında açınca diye söylendi. Sonra kalktı, kafasındaki takkiyi iyice yerleştirdi ve çıktı. Şeyh, biz incirlerin olmasını bekleye dururken, okula giderken oğluma eşlik edecek birini biliyorum. Öyle değil mi Gerios? Kahya, her zaman olduğu gibi başıyla onayladı. Sonra da efendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Ama içinde kıyametler kopuyordu. Tanyos'u bacanağı keşişin okulundan alıp şu İngiliz'in okuluna göndermek, kilisenin bütün yıldırımlarını çekmek demekti. Bunu da canı gönülden yapmayacaktı. Öte yandan efendisine karşı gelemez ve iyiliklerine yüz çeviremezdi. Bütün bu kaygıları oğlunun tepkisini görünce yok oluverdi. Ona haberi verdiğinde çocuğun yüzü aydınlanmış, Lamia da ailedeki sıcaklığı geri getirmek için bunu fırsat bilmişti. Öyleyse babanı öpmeyecek misin? Tanyos da onu öpmüştü. Annesini de tıpkı çeşme başındaki olaydan önce öptüğü gibi. Tanyos asla içindeki isyanı dışa vurmak niyetinde değildi. Tam tersine delinin sözleri ve sürgün Rukoz ile karşılaşması yaşamını değiştirmişti. Sanki Tanrı yolunu açmak için onun da istekli olmasını istiyordu. O papazın okuluna değil yakında dillerini konuşacağı ve sırlarını öğreneceği yepyeni bir dünyanın eşiğine girmiş olacaktı. Şu anda Lamia ve Gerios ile birlikteydi ama orada değildi. Şu andaki sahne geçmişten bir parça olarak belleğinde yer almış gibiydi. Buradan uzaklarda uçuyor, bağlantılarından, kinlerinden, en yaralayıcı kuşkularından uzakta dolaşıyordu. Aynı anda koridorun öteki ucunda şeyh oğluna 15 yaşında olsa bile bir şeyler öğrenmenin hiç de utanılacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Günün birinde tıpkı atamız gibi Fransa kralından bir mektup alacak olsan, katibe tercüme ettiririm. Peki ya yazdıkları gizliyse başkasına tercüme ettirmek doğru olur mu? Papaz Stolten her sabah Kifaryabda'dan gelen iki öğrencisi arasındaki farkı görmekte gecikmedi. 1835 tarihli günlüğünde şöyle yazıyordu. Tanyos müthiş bir öğrenme arzusuyla dolu cevval bir zeka. Bunalımlı bir ruhun ürpertileri var. İki sayfa sonra şöyle diyordu. Rahat'ı gerçekten ilgilendiren tek şey mevkine saygı duyulması. Öğretmenlerden ya da öğrencilerden biri gün boyunca kendisine seslenirken bir kere şeyh demezlerse hiçbir şey duymamış ya da kime sesleniyor diye arkasına bakarmış gibi davranmaktadır. Öğrenci olarak da en cesaret kırıcılar arasında bulunmaktadır. Sanki teach me if you can, öğretebiliyorsan öğret özdeyişi onun için icat edilmiş. Salt öğrenimi dikkate alsam buraya devam etmesi için hiç de mücadele etmem. Bu son cümle bir itiraf gibidir. Çünkü papaz efendi genç dimağları biçimlendirmekte görevliyse de majestelerinin doğu politikasına ilgisiz değildi. Ama Tanrı aşkına dağ köylerinden birinde genç bir insanın yetiştirilmesi bir Avrupa devleti için ne gibi bir önem taşıyordu? Buna gülünmesini, omuz silkilmesini anlıyorum. Ben de arşivleri incelemeden önce aynı şekilde düşünüyordum. Ama olaylar ortada. Bu iki çocuğun İngiliz okulundaki varlıkları Babali neslindeki büyükelçi Lord Ponsonby tarafından biliniyordu. Hatta Paris'te Alphonse Lamartine'in girişimiyle Millet Meclisi de haberliydi. Cebrail'in dediği gibi o andavallı rahat Lamartine'in kim olduğunu bilmiyordu ama Lamartine onun varlığından haberdardı. Nasıl bir mucizeyle? O tarihlerde Avrupa hükümetleri olağanüstü bir olayla meşguldü. Mısır hedevi Mehmet Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Balkanlardan Nil'in kaynağına kadar yeni bir devlet kurmak ve Hindistan yolunu denetimi altına almak istiyordu. İngilizler bunu asla istemiyorlardı. Bunu engellemek için her şeye razıydılar. Buna karşılık Fransızlar da Mehmet Ali'yi doğuyu miskinliğinden kurtaracak ve Mısır'da Fransa'yı model alan bir yeni devlet kuracak deha olarak görüyorlardı. Mehmet Ali Fransız doktorlar, Fransız mühendisler getirtmiş ve ordusunun başına Napolyon'un eski bir subayını geçirmişti. Fransız ütopyacıları Mısır'da ilk sosyalist toplumu kurmak ümidiyle oraya gitmişlerdi. Onlar oraya inanılmaz tasarılarla gitmişlerdi. Bunlardan biri de Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayan bir kanal açmaktı. Yani Paşa Hazretleri Fransızların hoşuna gidecek her şeye sahipti. Üstelik İngilizleri bu denli kızdırıyorsa kötü biri olmamalıydı. Londra'nın adamdan kurtulmasına izin verilmemeliydi. Bu devler arası savaşta benim köyümün insanlarının ve özellikle o iki delikanlının ne ağırlığı olabilirdi? Sanıldığından çok. Sanki terazinin okunda adları yazılıydı ve Biraz eğilince onları okumak mümkündü. Lord Ponsonby için böyle söylenebilirdi. Parmağını haritanın üstüne koymuş ve Mehmet Ali'nin imparatorluğu ya burada kurulacak ya da burada yok olacak. Savaş işte bu noktada olacak demişti. Kurulmakta olan bu imparatorluğun iki kanadı vardı. Biri kuzeyde Balkanlar ve Anadolu, diğeri güneyde Mısır ve uzantıları. Bunların arasında tek bir bağlantı vardı. O da Gaza'dan İskenderiye'ye giden yoldu ve Hayfa'dan, Akra'dan, Saida'dan, Beyrut'tan, Trablus'tan geçiyordu. Deniz ile dağ arasında bir şerit parçasıydı. Dağ, Hidiv'in denetiminden çıkacak olsa yol kullanılmaz olurdu. Mısır ordusunun arkası kesilirdi, yeni imparatorluk ikiye bölünmüş, ölü doğmuş olurdu. O günden itibaren bütün hükümetlerin gözleri dağa çevrilmiş oldu. O güne kadar hiç o kadar misyoner, tüccar, ressam, şair, hekim, acayip hanımlar ve eski para meraklıları görülmemişti. Dağlılar gurur duyuyorlardı. Hele daha sonra İngilizlerle Fransızların doğrudan aralarında savaşmamak için kendi ülkelerinde savaştıklarını anlayınca daha da gururlandılar. Yıkıcı bir ayrıcalık ama ne de olsa ayrıcalık. İngilizlerin hedefi açıktı. Dağlıları Mısır'a karşı kışkırtmak. Mısırlılar tabii Fransızların yardımıyla bunu engellemeye çalışıyorlardı. Dağ tarihçesinin belirttiği gibi Mısır birlikleri ülkemizin sınırına geldiğinde ordu komutanı emire bir mektup göndererek kendisine katılmasını istedi. Küçücük ülkesinin ve ordusunun çok üstünde bir çatışma olacağını anlayan emir ayak sürmeyi denedi. O zaman komutan ona bir ikinci mektup gönderdi ve ''Ya bana birliklerinle katılırsın ya da ben oraya gelir sarayını başına indiririm.'' dedi. Zavallı buna uymak zorunda kaldı. Dağ, Mısır'ın egemenliği altındaydı. Zavallı diyorsak da yanılmayalım. Yine de korkulan bir adamdı ve köylüler ile şeyhler karşısında titriyordu. Ama paşa ile temsilcileri karşısında titreyen kendisiydi. Mehmet Ali emiri kendi tarafına almakla ülkeyi sahipleneceğini sandı. Başka yer olsaydı bu mümkündü. Ama burada hayır. Gerçi emirin otoritesi ve etkinliği vardı ama daha onun şahsına bağlı değildi. Bir kere dinsel topluluklar vardı. Ruhban sınıfı, şefleri ve ileri gelenleriyle. Büyük aileler ve küçük derebeyleri vardı. Sonra köy alanında anlatılanlar ve köydeki kavgalar vardı. Gerçi şeyh ile patriğin arası yoktu. Çünkü patrik şeyhin Lamia'ya bir çocuk yaptığını düşünüyordu ve Lamia da hala şatoda oturduğundan patrik oraya adımını atmak istemiyordu. Şeyh de kendisine böyle davranılamayacağını göstermek istediğinden kafa tutmak üzere oğlunu İngiliz papazının okuluna göndermişti. Lord Ponsonby haritanın bu noktasına eğildiğinde yardımcıları kendisine bu kadar ayrıntı vermemişti. Sadece dürzilerin şeflerinden birini öldürttüğü için emire düşman olduğunu ve emir ile Mısırlılara isyan etmeye hazır olduklarını, ancak nüfusun çoğunluğunu oluşturan Hristiyanlar bu isyana katılmazlarsa bir sonuç alınamayacağını söylemişlerdi. Büyükelçi de sormuştu. Ya Hristiyanlar arasında adamlarımız bir şey yapamadı mı? Ona büyük çoğunluğu Katolik olan bu halk için İngiliz demenin mezhep sapkını demek olduğunu anlatmışlardı. Adamlarımızdan hiçbiri doğru dürüst bir ilişki kuramadılar. Bir okul açmış olan bir papazın dışında. Katolik bir köyde bize ait bir okul mu? Hayır, düşünebiliyor musunuz? O saat kovulur ya da okulu yakılırdı. Hayır. Said Bey diye bilinen eski bir dürzü derebeyinin topraklarına yerleşti. Ama okuluna iki Katolik delikanlıyı almayı başardı. Bunlardan biri de Kıfer Yapta Şeyhinin oğlu. Kıfer ne? Neresi olduğunu bulmak için daha ayrıntılı bir harita gerekti. Bir büyüteçle Kıfer Yapta ve Sahlayın adlarını okuyabilmek için.